Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bütün dünyada yaşayan Müslümanlar olarak etrafımızı kuşatan, başımızdan aşağı çekiç gibi vuruyor zannettiğimiz belki binlerce sorunumuz var. Bunlar Allah'ın kaderidir, zamanımızdır, mecburuz gibi gerekçelere dayanarak varlıklarına mecburen katlandığımız olaylar olabilir. Ama ortada bir gerçek var. Bu olayların bir bölümü Müslümanlar olarak bizim de gaflet ve olayları değerlendirememe, dostu, düşmanı ayıramama gibi hatalarımızdan da kaynaklanıyor. Kaçı bizim hatalarımızdan, kaçı da doğal bir süreç olarak işliyor, böyle bir tespit yapamayız. Ama bir gerçek var. Biz bugünkü dünya olaylarında masum değiliz. Özellikle de böyle mikrofonun karşısına geçip, rahlenin önüne oturup insanlara din öğreten, din önderi konumundaki büyüklerin, özellikle onların bu konuda masum, suçsuz olduklarını iddia edemeyiz. Kendileri de iddia edemezler. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya gönderilmesi bir kıyamet alametidir. Dolayısıyla kıyamet fitili o gün tutuşmuştur. O bi'set, yani sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği günden itibaren kıyamet devam ediyor zaten. Ama en azından Müslümanlar olarak biz bari sıfır hata ile ya da en asgari hata ile bu olaylarla karşılaşıyor olabilirdik. Ne yazık ki böyle değil. Bugün ümmeti Muhammed'in önderi durumunda olan din kisveli insanları, şeyh efendiler, manevi önderler, alimler, Müslümanların yazarları, çizerleri, özellikle bu üç kitleyi, yani manevi tarafımızı temsil edenler, ilmi tarafımızı temsil edenler, aydın kesim diye genelde adlandırılan, yani Müslümanların olaylara yorum getiren kafası durumundaki kimseler, bu üç kadronun bugün burada öyle değil mi kardeşim? Hoca efendi öyle değil mi? Şeyh efendi öyle değil mi? Diyeceğimiz bir İç muhasebe yapmasına sebep olacak ayetler ve hadis-i şerifler okumak istiyorum. Bu asla ve kat'a dış düşmanlarımızın bir sakıncası olmadığı ya da onlar normal olduğu anlamına gelmiyor. Bari biz kendimizi bu işten temizleyelim. Bari elimizden geleni yapmış olalım feryadından geliyor. Siyaset dünyasını da bu denklemin dışında tutuyorum. Hususiyle altını çizerek siyaset dünyasını bunun dışında tutuyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vekaletini, yani dininin yürütülmesi emanetini ulemaya bırakmıştır. Alimler dinimizin işleyişinden sorumludurlar. Bizde siyaset de alimin kontrolündedir. Alimin irşadı altındadır. Hani bunu hep örneklendiririz ya, Edip Ali ile, ondan sonra da İstanbul'a girerken Akşemseddin ile, hani örneklendiriyoruz ya, bu böyle kabul edilir. Bir ikincisi de, yani biz ayet hadisleri sanki siyasetin bütün tonlarıyla en üstten en aşağıya kadar, siyasetin ehli olanların karşısında imiş gibi anlaşılmasından da çekindiğimiz için, sanki ayetler, hadisler onları kınamak için bulunuyormuş gibi anlaşılmasından önce, ümmetin din yükünü taşıması gereken alimler, şeyhler, ümmetin kafa adamları oturup bir kere muhasebe etsinler diye düşüneceğiz. Sonra da bu parçalanma, bu dağılma, savrulmanın nedeni içinde şu kadar payı da benim var mıdır diye ister düşünürüz, ister düşünmeyiz. Herkes Allah'ın huzuruna çıktığında yaptıkları, yapması mümkünken yapmadıkları üzerinden hesap verecek nasıl olsa. Öyle değil mi demek için okuyacağımız ayetler var, hadisler var. Birincisi Ali İmran suresinin 103. ayeti. 1000 kere dinlemiş olabiliriz bunu pek çok yerde. Allah-u Teala çok açık bir şekilde Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve asla bölünmeyin buyuruyor. Allah'ın ipi Kur'an mıdır? Siz misiniz hoca efendi? Sizin dışınızdakilere giden bir Müslüman, velev ki B türünden, C türünden bir iş yapmış olsa bile, bu Müslüman değildir, kafirdir demediğin sürece, senin etrafında toplanılmaması suç mudur? Allah, bu hocanın etrafında mı toplanın diyor. Bu yazarın etrafında mı toplanın diyor. Ve'tasimu bihablillahi, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın mı diyor. Kur'an'dan başka hangi kitap ümmeti toplayabilir? Kur'an'dan başka hangi kitaba yapışmayan, sarılmayan suçlu sayılabilir? Eksik sayılabilir? Bir alimin, bir şeyhin öbür alimden, öbür şeyhten üstünlüğüne nasıl bir belge bulunabilir? Bu bir. Hacı suresinin 78. ayeti. Ve'tasimu billah, Allah'a sarılın. Huve mevlaküm, sizin sahibiniz Allah'tır. Fe ni'mel mevla ve ni'men nasir, sizin sahibiniz Allah'tır. Gerçek dost odur, ne güzeldir o diyen, o ne güzel yardım eder diyen ayeti bir alim kendisi için yorumlayabilir mi? Tarikatı için yorumlayabilir mi? Mezhebi için yorumlayabilir mi? Denebilir mi? Ne güzel mezheptir Hanefi mezhebi, yazıklar olsun Şafii olana denebilir mi? Kur'an, Resulullah ekseninde sallallahu aleyhi ve sellem toplanılmış olması bir ve beraber sayılmamız için yeterli değil mi? Bu işte öyle değil mi sorusunun cevabı için bunu soruyorum. Nahl suresinin 125. ayetini Allah-u Teala hepimizin okuyalım diye indiriyor. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ هِيَ اَحْسَنْ. Kur'an ve iman gibi konularda bizimle ilgisi bulunmayan ehli kitaptan söz ederken Allah-u Teala, ehli kitap yani İsa Allah'ın oğludur, Uzeyr Allah'ın oğludur haşa diyen ehli kitap cehennem kütükleriyle mücadele ederken وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي hiye ehsen, en güzel, en nazik sözle onlarla tartışın buyururken Allah, ehli kitap hakkında, hoca efendi, veya şeyh efendi, veya yazar bey efendi hazretleri, kimsen sen, bu ayet, Yahudiler ve Hristiyanlarla tartışırken, belki müşriklere doğru, mecusilere tartışırken, en nazik ve en ince yöntemi kullanmayı emrediyor Allah da, seninle beraber hac edip gelen, seninle beraber namaz kılan, ama namazda senin elini bağladığın yere değil de başka türlü bağlayan, böylece dinden çıkmadığını senin de bildiğin birisiyle tartışırken, bu tartışma temposunu ve ağırlığını neye göre belirliyorsun? Hangi Müslüman, hangi günahı işlerse işlesin, hangi mezhepten olursa olsun, Allah'ın oğlu var diyen, Allah'ın eşi var diyen melun bir Hristiyan'dan daha basit olabilir mi ya? Bu ayeti nereye koydunuz hoca efendi? Oraya giden talebeyi yurttan çıkarın derken sen nereye koydun bunu? Toplarken Allah'ın emrettiği zekatı toplayıp kendi kafa yapına göre harcarken bu kuralı nereden koydun? Bakara suresinin 83. ayeti. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا İnsanlara güzel konuşun Allah buyuruyor. Güzel konuşun. Bu güzel insanlar için, herkes için, yani Müslümanın ağzı güzel konuşur. Karşısındakine göre değil, kendine göre konuşur Müslüman. Senin ağzın neye layıksa onu konuş. Onun kulağının neye layık olduğu değil. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا Bunu nereye koydun hoca efendi, şeyh efendi, bunu nereye koydun? O filancalardandır, radikaldir, şucudur bucudur derken nereye koyuyorsun bu ayeti? Allah Mekke sokaklarını kirleten müşriklere hitap ettirirken, Yahudi gibi bir kavimden söz ederken وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا iyi konuşun insanlarla emir veriyor. Kafire gösterilecek gılzatı bile aşmış. Hatta kafiri gördüğünde ceket düğmeleyip beyefendi nezaket numaraları yaparken sen Müslümana hiç mi bırakmadın bundan nasip? Ve El-Enfal suresinin 1. ayeti. Hoca efendilere de hitap etmiyor mu? Şeyh efendilere hitap etmiyor mu? Önünde mikrofonu olan ve insanları İsim vererek itham eden, o bizden değil, o şundan değil, o ehli sünnet değil, o şuradan değildi, isim isim, kara listeler çıkaranlar, فَاتَّقُ ve aslihu ذَاتَ بَيْنِكُمْ Allah'tan korkun ve aranızı düzeltin sözü, kim içindir? Sen kimsin? Nesin sen? Bu ayet, Bedir mücahitleri için indi. Bedir ehli oldukları halde aralarında tartışınca fettakullaha ve aslihu zate beynikum buyurdu onlara Allah. Allah'tan korkun ve aranızı düzeltiniz. Sen Bedir ehli değilsin. Ümmeti Muhammed'den sıradan bir insansın. Senin ne ayrıcalığın olacak da Müslüman kardeşinle barışmak gibi bir derdin olmadığı halde iyi Müslüman olmuş olacaksın. Kesinlikle olmaz. Kesinlikle olmaz. Peki Müslüm'ün şu hadisi şerifine ne diyecek hocalar, hacılar, önderler, büyükler, ümmetin parçalanmasında, ayrı ayrı kümelere bölünmemizde zarar görmeyenler? Küçük olsun, bizim olsun düşüncesinin sahipleri şu hadise ne diyecekler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile oruçtan, namazdan, sadakadan daha değerlisini size haber vereyim mi diye sorunca buyur ya Resulallah dendiğinde iki kişinin arasını düzeltin buyurmuş. Perşembe orucundan, pazartesi orucundan, bütün nafile oruçlardan daha değerli iki küs mümini barıştırmaktır diyen peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'den nereye gönderdin? Ve bunun ters tarafını da söyleyip size kökten tıraş edip kazıtan nedir söyleyeyim mi buyuruyor. Buyur ya Resulallah. Kökten kazıtmak ne demek? Kökten kazıtmak iki kişinin arasını açmak demektir buyuruyor. Gitti, kökten kazınıyor. Ama sizin saçınızı kökten kazımak değil, dininizi kökten kazımak diyorum. Haberiniz olsun buyuruyor. Bu hadisi şerifi duymadık mı hiç? Ve biz Hud suresinin ayetini ne zaman unuttuk? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسِ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Allah dileseydi, senin Rabbin dileseydi, insanları hiç gruplara bölünmeyecek şekilde yaratırdı. Rabbin hariç, Rabbinin rahmeti hariç, böyle olmuyor ama. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ Bu dünyayı biz grup grup olsun insanlar ve imtihan edelim diye yarattık. Bunun sonucunda da cennet de dolacak, cehennem de dolacak. Yani biz her namaz için abdest almak ve bunu 24 saat içinde, 365 gün içinde ömür yaşadığımız sürece yapmak zorunda nasıl mecbur isek, gaz kaçırdıkça abdest alacağız. Dişimiz kanadıkça abdest alacağız. Uyudukça bozulduğu için abdest alacağız diye nasıl iman ediyorsak, ayrılık çıkaracak biz barıştıracağız. Kavga çıkaracak düzelteceğiz. Küsecek barışacağız diye bu dünyaya gönderildiğimizi Hud suresinin bu 118-119. Ayetinden okumadık da ne zaman okuyacağız? Öyle değil mi hoca efendiler? Öyle değil mi büyük büyük laflarla ümmetin sahibi olduğunu düşünen insanlar olarak? Öyle değil mi Allah aşkına ya? Peki Kur'an-ı Kerim bize mümin kardeşler olmayı emrediyor. Tamam. İnnemel müminûne ihvetün diyor. Kimse çıkıp bana müminler kardeş değildirler demiyor. Demez kimse. Ama şunu ben sorguluyorum. Allah namaz kılın buyuruyor. Namaz kılmayan cehenneme girecek diyor. Hiç kimse namazın altyapısı olarak bir daha tahareti itiraz edebiliyor mu? Ben namazı kabul ederim ama taharet konusunu kabul etmiyorum diyebiliyor musun? Ben namazı kabul ederim ama abdest şartını kabul etmem diyebiliyor musun? Ben namaz kılarım ama setre avrete gerek yok, kıbleye dönmeye gerek yok denebilir mi? Namazı kabul etmezsin, tamam dinden çıktın, dinle ilgin yok. Namazı kabul ettikten sonra namazın donanımını kabul etmek zorundasın. Öyle değil mi hoca efendi? Öyle. Peki sana bir soru o zaman. Madem öyle, müminler kardeştir buyurunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kardeşliğin gereği olarak ihfiz cenaheke, kanatlarını ger, merhametli davran müminlere. Mümine hüsnü zan yap. Mümini affedeceksin. Mümine iyilik yapacaksın. Mümin nasihat isteyince nasihat yapacaksın. Mümine ince davranacaksın. Mümine karşı sabırlı olacaksın. Mümine karşı ihsanın olacak. Mümini en iyi yöntemle kendinden savacaksın, küstürmeyeceksin diyen Allah'ın emri otomatik olarak devreye girmiş olmuyor mu? Yani mümin kardeşliği bu ümmette slogan mıdır sadece? İçi dolmuyor mu bunun? Oruç deyince, oruç diye bir imza mı atıyoruz biz, yoksa içini mi dolduruyoruz yemeyerek, içmeyerek, cima yapmayarak, gıybet etmeyerek? İçi dolmuyor mu orucun? Bir tek Allah'ın kardeş olun, innemel müminune ihvetün emri midir sadece içini doldurmasak da yerine gelmiş oluyor? İnnemel müminune ihvetün, müminler kardeştir dedikten sonra Allah-u Teala ayet bitiyor mu? Fe aslihû beyne ahavaykum mu geliyor? Müminler madem kardeştir barışı sağlayacak mısınız buyuruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile oruçtan daha değerli, nafile sadakadan daha değerli, nafile namazdan daha değerli buyurmuyor mu müminlerin arasını barıştırmak için? Vettekullaha leallekum turhamun. Mümin kardeşliğinizi barıştırırsanız, müminler barışırsa Allah'ın rahmetine erersiniz buyurmuyor mu hoca efendi? Bu ayet yeni mi indi? Zekat toplamayı, sadaka toplamayı, cennet müjdesini, cehennem tehditlerini okuduğunda bunu hiç okumadın mı Kur'an-ı Kerim'de? Kafiri tehdit eder gibi mümin filan tercihten dolayı oy kullandı diye veyahut da filanca kafirle resim çektirdi diye vesaire bir sebep bulup Ebu Cehil'e bile söylenmemiş sözleri sen niye söylüyorsun mümine? Bu mudur müminin hakkı? Sen mi Allah-u Teala'nın bütün yetkilerini aldın da yani bundan sonra müminler senin elinde, senin kararınla mı cennete girecekler? Böyle bir şey var mı ya? Kardeşlerim, burada biz mümin olarak görüyoruz ki şeytan aleyhillâne bize alkolü alıştırmasına gerek kalmayacak kadar, bizi zinaya düşürmesine gerek kalmayacak kadar, bizi birbirimize düşürerek de Allah'tan koparabilmektedir. Çünkü Allah zinaya yaklaşan yollardan uzak durun buyurduğu gibi kardeşliği gerçekleştirin de buyurdu. Kardeşliği gerçekleştirmemize mani olan ne varsa o şeytanın bir tuzağıdır. Mümini hor görmek günah olarak yeter demiyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Mümine 3 günden fazla küsmek günah olarak yeter demiyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Veda haccında son sözü, müminin malı, canı, namusu bu Kabe gibi değerlidir, dikkat edin demiyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Mümine sövmek, mümini öldürmek gibidir buyurmuyor mu? Böyle demiyor muydu ya? Ey müminler, birbirinize sırt dönmeyin, tartışmayın buyurmadı mı sallallahu aleyhi ve sellem? Suizan etmek mümine caiz değildir buyurmadı mı? Müslümanın gıybeti, arkasından konuşulması, kameranın önünde değil, normal çay içerken konuşulması, öldürüp etinden kebap yapıp yemek değil midir? وَاِلُنْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ demedi mi Allah? Kaş göz işareti yapıp müminle maskaralık yaptığın için. Bütün bunlar şeytanın oyunu olduğunu bilmiyor muyuz biz? Bilmiyor muyuz? Biz namaz kılarken acaba gaz kaçırdım, abdestim bozuldu mu diye tereddüt ediyoruz da konuşurken gaz kaçırmıyor muyuz bunları yaparak? اَنْ يُحَقِّرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ Müslüman kardeşini hor görmek, yani ne demek hor görmek? Bizden değil demek. Adam değil demek. Yanlış yolda demek. Bu kadar kolay mı bunlar ya? Biz görüşlerimiz farklı diye kalplerimizi de mi farklı tutacağız? Allah bizim görüşlerimizin farklı olacağını kendisi haber veriyor Hud suresinde. Bir sakınca yok ki bunda. Kalplerimiz aynı bizim. Fıtratlarımız aynı değil ki bir olalım. Ne aynı yemeği severiz, ne aynı uslubumuz var. Biz herhangi bir şekilde bir arada olmak zorunda da değiliz. Ama kalplerimiz aynıdır bizim. Yönümüz Kabe olduğu gibi, hedefimiz Kur'an ve Allah'ın rızası olduğu gibi, cenneti düşündüğümüz gibi, ayakkabı numaralarımız hep aynı olacak demek ne kadar doğruysa, bütün hepimiz tek başımıza bir alimin mezhebinden olacağız. Demek de bu kadar doğrudur. Bizim sorunumuz mezhebimizin olması, tarikatlarımızın farklı olması değil, o dediğimiz şeyleri dinin kendisi zannetmemizde sorun var. Bu da ne yapıyor? Kalplerimizi parçalıyor. Bedenlerimiz bir ayrı orada durabilir. Ama kalplerimiz parçalanmamalıydı. Biz farklı konuşabiliriz ama aynı şeye iman ederiz. Biz ters yönde oturabiliriz ama namazda Kabe'ye döneriz. Biz yumruklaşabiliriz de ama dinimizi yumruklaştırmayız. Dinimiz üzerinden değil, hedeflerimiz üzerinden yumruklaşırız. Birbirimize kafir demeyiz. Birbirimize cehennemlik damgası vurmayız. Ben daha iyi yaptığımı düşünüyorum, onun yanlış yaptığını düşünüyorum deriz. Ve bundan da bir sakınca olmaz. Allah Ebu Hanife'ye rahmet etsin. Ne diyor? Benim düşüncelerim küçük bir yanılma payı olan doğru şeylerdir diyor. Diğer arkadaşlarınki de doğruluk payı olan yanılgılardır diyor. Dolayısıyla ortak bir boşluk nokta bırakıyor. Bu da kavga etmemeyi gerektiriyor. Kavga etmiyor böylece. Allah fikirlerimizin hareketli bir şekilde canlı olmasını istiyor. Ama biz bunu neuzübillah herkes düşündüğünü din haline getirip öbürünü sıfır doğru kabul ettiği bir dünyada ve bunun başını da alimlerin, hocaların, şeyh efendilerin çektiği bir zamanda biz Allah'ın rahmetinden boşuna uğraşıyoruz. Bu sebeple ben genç kardeşlerime Allah rızası için bir mümin abileri olarak diyorum ki her 3 sözünden biri o haklıydı, bu yanlıştı, onun sözü yanlış, bunun sözü doğru diye birilerinin yaralarını karıştırmak, bir sürü kendisini büyütecek mesajlar vermek, 2 bu tür görüntü verenler, 3 insanların ayıplarını konuşmayı ayıp kabul etmeyenler, itham edenler, bunlar kesinlikle bu ümmetin birleşmesine engeldirler. Çünkü ayıp bizim tartışmalarımız, kavgalarımız bir ayıbımızdır ümmet içinde. Bu ayıbı gündem yapmak, konuşmak da ayıptır. Mümkün olduğu kadar bunun gizlenmesi lazım. Cenazede birleşebildiğimiz gibi, hacda birleşebildiğimiz gibi, iftarda birleşebildiğimiz gibi asgari düzeyde birleşmeli ve birbirimizi rahat bırakmalıyız. Elbette şeriatımızın düşmanlığı karşısında zaten din bütünlüğümüz yok. O zaman din ayrı. Bu sebeple biz ümmeti Muhammed'in dışına çağıran gibi, ümmetin içinde farklı düşünceleri olanları düşman listesine koyulduğunda asla buna Allah'ın razı olmadığını anlarız ve deriz ki bizim vazifemiz nasihat etmektir, düzeltmektir. Düzelemezsek Allah'a bırakmaktır. Ve bu düzeltmede isim vererek, yönlendirerek, hatta ölümcül mesajlar göndererek kameraların, mikrofonların önünde yapılması söz konusu değildir. Böyle bir düzelme mümkün değildir zaten. Kaldı ki alimlerin, önderlerin başka önderleri çürütmesi, sen çekil, burada ben kalayım mesajı vermek olduğu için bu ümmeti Muhammed'in düşmanlarının lehinedir. Ümmetin lehine asla değildir diye esef ederiz, ağlarız. Burada ümmeti Muhammed'in çocuklarını öbür Müslümanlara düşmanlık üzerine yetiştirenler Allah bilir ya kıyamet günü hiç rahat edemeyecekler. Hiç ya da rahat edemeyecekler. Ve ümmeti Muhammed'in ön kısmında, kasabasında, şehrinde, medyasında, ön kısmında duran Müslümanların büyükleri kesinlikle tartışmalarını yapmalıdırlar. Hak batıl ortaya çıkmalıdır. Daha iyi, hakka daha yakın olan ortaya çıkmalıdır. Ama bunu küs, dargın numaralarıyla, uzaktan ithamlarla yaptığımız zaman bunu düşmanlarımız kullanır. Dinimizin hayrına olmaz bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadisinde ne buyuruyor? İki Müslüman, o ona küs, bu buna küs. O onu görünce suratını asıyor, bu bunu görünce suratını asıyor. Hangisi önce selam verip barışı sağlarsa Allah'ın iyi kulu odur buyuruyor. Bu sıradan Müslüman için, köydeki kavgayı önlemeye yönelik. Alimler de birbirlerine karşı, ya sen küstün ben küstüm, bari ben başlatıyorum bunu, sen ister küs ister devam et deyip bu ilk hamleyi yaparak Allah'ın ecrini kazanan mümin olmalıdırlar. Bunun için çalışmalıdır müminler. Tabarani'nin rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada bir dua yapıyor. Duasında buyuruyor ki Allah'ım kötü komşudan ve beni düşmana muhtaç edecek eşten, benim başıma vebal getirecek çocuktan ve kıyamet günü azaba sebep olacak maldan sana sığınırım. Ve Rabbim gözü beni gördüğünde, kalbi bana beni hissettiğinde, benimle ilgili olumsuz şeyler düşünen, bir yanlışımı gördüğü zaman onu ayyuka çıkarıp, gördüğü güzelliğimi gömen düşmandan da sana sığınırım diyor. Bu müthiş bir şey ya. Ne kadar müthiş bir şey. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok dikkatimizi çekecek bir dua yapıyor. Bir dost ki, bir dost ki benim iyiliğimi görüyor, onu yok kabul ediyor. Hafif bir hatamı yakaladı mı onu büyütüyor. Bu dost değil demek ki. Dost değil. Bugün ümmetimizin önünde duran bütün ulema, meşayih, ümmetimizin büyükleri bundan 50 sene sonra, 100 sene sonra nasıl anılacaklarını merak etmelidirler. Merak etmelidirler. Yani bugünü yok bu dünyanın. Yarını da var bir de. Mezarın altındayken biz 3 kişi, 5 kişi rahmetli çok iyi adamdı diyebilir. Ama Allah öyle insanların 3 dediği, 5 dediğiyle hükmetmiyor kulları hakkında. Bugün bu ümmetin birliği için, bir arada olması için, gençlerin sadece Allah, peygamber ve şeriat ve ashab-ı kiram hedefinde büyümeleri için, gene senin vakfında olsun ama, Bak ona itirazım yok. Gene senin tarikatında kalsın. Asla ve kata başka bir mezhebe geçmesin. Kabul. Ama öbür ümmetin çocuklarını düşmanı bilmesin. Biz böyle gidiyoruz. Onlar da öyle gidiyor. Cennette buluşacağız inşallah. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yanında ne muhabbetler edeceğiz? Ayrı ayrı yollardan gidiyoruz. Desin, bu ne güzel bir şey. Hepimiz aynı ekolün altında olmak zorunda değiliz. Ama bunu düşünemeyen, bu mantıkla bakmayan ümmetin sorumluluğunu taşıyanlar, ilim talebelerinden, hocalarından, şeyhine kadar kesinlikle kıyamet günü altından kalkamayacakları bir hesaba düşmektedirler. Allah sonumuzu hayretsin diyoruz ama burada biz sadece hayretsin demekle paçayı kurtaramayız. Bu ümmet alimlerine emanettir. Alimlerinin küçük hataları kesinlikle yani Allah'ın katında ağırdır. Alimin hatası. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Muhammed bin Sirin rahmetullahi aleyh tabiinin büyüklerinden burada güzel bir söz veriyor. Diyor ki, söz kullanıyor. Zulüm denen şeyin bir çeşidi de mümin kardeşini en kötü kabul ettiğin hatasıyla anmandır diyor. Bu Müslüman 100 tane tavrı var. 94 tanesi mesela güzel şeyler. 6 tanesi de ona yakışmayan şeyler. Sen onun sanki 100 tavrı da öyleymiş gibi anıyorsun. Mesela sabah namazı kaçırmıyor adam. Öğle namazı da kaçırmıyor ama geçen gün maça gitti ve kindiği kılmadı. Sen bunu toplumda namazsız diye anıyorsun. Ya Allah-u Teala artı eksi tartarak artısı iyi olanlar, eksisi iyi olanlar diye değerlendiriyor. Bir mümin olarak biz nasıl tek bir yakaladığımız hata üzerinden bir Müslümanı ebedi cehennemlik gibi görürüz? Çünkü Müslüman da esas olan hüsnü zandır. Hüsnü zan esastır. Ondan sonra biz hüsnü zan yapamadıysak eğer, hüsnü zannımızı yani onun hakkında iyi düşünmemi engelleyecek bir hata gördüysek ve gerçekten de öyle olduğunu incelediysek, suizan etmeme gerek yok. Ortada zaten bu yanlış derim. Allah'a bırakarım. Ahmet bin Hanbel'le Abdullah el-Hümeydi denen muhaddis beraber, Ahmet bin Hanbel, Abdullah el-Hümeydi, o da Ahmet bin Hanbel gibi birisi, onun kadar meşhur değil. İmam Şafii'nin dersini merak etmişler. Dersine gitmişler. İşte ne kadarsa saatlerce ders dinlemişler orada. O dinledikleri dersten çıkarken Ahmet dönmüş. Demiş ki, nasıl buldun yani bu hoca, işte hocayı diyelim yani bizim üslubumuzda. Hocayı dinledik, nasıl buldun demiş. O da demiş ki, işte şu cümleleri hoşuma gitmedi demiş yani. Pek uygun değildi. İmam Şafii'yi tenkit ediyor. Dönmüş demiş ki, ve Abdullah demiş, yakışıyor mu ya demiş, biz şu saatten şu saate kadar dersini dinledik, ben de o hataları gördüm ama, sen hata bulma adamı mısın demiş. Bu kadar güzelliği nasıl gizledin sen, hayret sana demiş ya. İmam Şafii savunuyor. Bu kadar güzelliği nasıl gizledin sen demiş. Mesela diyelim öğle namazında gittiler, ikindiye kadar İmam Şafii'nin dersini dinlediler. Hadis mi rivayet ediyor, bir fıkıh meselesi mi? Abdullah bin Hümeydi de sıradan bir alim değil ama. Ahmet bin Hanbel de sıradan alim değil. Ama İmam Şafii ikisinin de hocası durumunda. Abdullah bin Hümeydi ve Ahmet Buhari'nin durumundalar. O nesildenler. İmam Şafii onların hocası durumunda. Doğal, Kur'an okumuyor bu. Kur'an da okusa tecvidinde bir iki hata çıkabilir zaten. Bu sözü bütün hoca efendilere soruyorum. Öyle değil mi hoca efendi diyorum. Öyle değil mi? Yani becerdin de 10 cilt kitabı olan bir insanın kitaplarından bir tanesinde bir paragraf yakaladın. Nasıl gerisini yok kabul ettin? Bu ne vicdan ya? Bu ne vicdan? İnsani bir değerlendirme mi bu? Bugün ümmetimiz Ahmet bin Hanbel'in bu sözünü hocalar nezdinde de, bizim gibi sıradan insanlar nezdinde de çok düşünmek zorundayız. Hatta bunu o kadar kaybettik ki, 4 çocuk, 5 çocuk, belki 6 tane çocuk doğurup önüne getirmiş, onlar şimdi oynuyor, büyüdü, bu çocukların annesinin hiçbir hayrını görmedim bu dünyada diye bir erkek Müslüman olduğu halde silip süpürebiliyor. O mantıkla yaşadığı için insanlar da bir alemin de bütün emeklerini silip süpürebiliyorlar. Bir şeyh efendinin bütün emeklerini silip süpürebiliyorlar. Bir yazarın bütün gayretlerini, bütün mücadelesini yok kabul ediyorlar. Filan gün şöyle dedi. Yahu ben dinden çıktım, eski insan değilim mi dedi bu? Hayır. Burada büyük bir adaletsizlik var. Muhammed bin Sirin rahmetullahi aleyh ne diyor? Bu bir zulüm diyor. Bu bir zulüm çeşidi. Yani Müslümanın sadece yakaladığın tek arızalı noktasını onun hayatının tamamı kabul etmen bir zulüm çeşidi. Ahmet bin Hanbel bunu yakalamış. Ailemizi böyle hareket ettiriyoruz. Ortaklarımız hakkında böyle konuşabiliyoruz. Arkadaşlarımız hakkında böyle konuşuyoruz. Madem bu kadar kötüydü, yıllardır hainlik yapıyordu, sen 20 senedir niye arkadaşlık yaptın bununla o zaman? Şimdi mi aklın başına geldi? Demezler mi insana? Melekler demez mi? Böylece de başımıza ne geliyor? Birisinin 100 potansiyel çalışmasından mesela 2 tanesinde sorun var. Bunlar Allah'ı haşa inkar ettim şeklinde değil. Eğri çizgiler bunlar. Şimdi biri geliyor, onun 98 çalışmasını yok kabul ediyor, o 2 çizgiyi alaşağı ediyor. Sanki Adem aleyhisselamdan beri ondan daha büyük hata yapılmamış gibi alıyor. Şeytan öbürüne, yahu seni uyardılar, gel istiğfar et bundan diyecek hali yok. Ne diyor? Hasetçi herifler. Benim bu keşfimi çekemediler demek ki diyor. Ondan sonra ömrünün geri kalan kısmını o eğri çizginin doktorası üzerine geçittiriyor şeytan. Onu o bir sürçülisan olarak söylemişti. 1 sene sonra, 5 sene sonra bakıyorsun o sürçülisan olarak ağzından çıkan şeye iman etmeye başlıyor adam. Bunun sebebi onu o duruma getirenlerdir. Peki biz hata düzeltmeyeceğiz mi? Düzeltmeyeceğiz, olur mu? فَاَصْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ Allah'ın emri. Kalkacağız, gideceğiz. Selamun aleyküm ve aleykümüsselam. Biz böyle bir yanlış gördüğümüzü zannettik. Çabuk bize çayımızı getir, hem bu meseleyi görüşelim diyeceğiz. O da diyecek ki o gün çok yorgundum. İşte dikkatimden kaçmış, üstünü esre okumuşum. Allah affetsin diyecek. Size çay yetmez, bir de tatlı ısmarlayayım ya. Allah razı olsun, iyi ki ikaz ettiniz beni diyecek. Müminlik böyle bir şey. Ömer radıyallahu anh'ın karşısına böyle çıktılar. Ömer masum değildi. Ali radıyallahu anh'a sen bu ayeti yanlış tefsir ediyorsun dediler yahu. İlmin kapısı Ali radıyallahu anh. Vay bana itiraz etmek ha? Demedi ki. Demek öyle, ben yanlış hatırlamışım dedi. İnsanız. Birilerimiz kendisini çok melekleşmiş zannedebilir. Yanlış, insanız. Kökten insanız hepimiz hem de. Hata yapabiliriz, edebiliriz. Bugün ümmeti Muhammed'in hocaları, alimleri, mütefekkirleri bu düzeyi yakalayamadıktan sonra sıradan Müslümanlardan haçta Afrikalılara hakaret etme nasıl diyeceğiz biz? Top oynayan gençlere aman aman böyle olmaz, birbirinize haksızlık yapmayın nasıl diyeceksin sen? Ciddi bir yuvarlanış içerisindeyiz. Alimlerin savrulduğu bir toplumda Müslümanlar helak olmuş demektir zaten. Ama gel gör ki bu sözleri dinledikten sonra, yani bu uyarılar kulağına gittikten sonra bir alim, "Hah, bak demek ki herkesin benim emrime girmesi gerekiyordu. Nasıl anladılar bunu ya?" diye anlıyorsa söyleyecek bir söz yok. Ama alimler de Sırat Köprüsü'nden geçecek. Öyle değil mi hoca efendiler? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.